Ayrım 21. Dönüş. Robert Charles Wilson. Sayfa 194. Jace Perihelion'a bir hafta içerisinde dönmüştü. Sanki kendisine yeni ve garip bir enerji aşılanmış gibi koridorlarda cirit atıyordu. Kendisiyle birlikte güvenlik personelinden oluşan bir ordu da getirmişti. Siyaha bürünmüş bu personelin nereden olduğu tam olarak belli değildi. Muhtemelen Hazine Bakanlığı'ndan geldikleri düşünülüyordu. Bunların arkasından da bir tabur dolusu müteahhit ve arazi mühendisi geldi. Koridorlarda koşuşturuyor ve yerleşik personelle konuşmayı reddediyorlardı. Molly sayesinde söylentilerden geri kalmıyordum. Yerleşke seviyelere ayrılacakmış, yerleşke genişletilecekmiş, hepimiz kovulacakmışız. Hepimizin maaşında artış olacakmış. Kısacası bir şeyler dönüyordu. Neredeyse bir hafta boyunca Jason'dan bizzat hiçbir şey duymadım. Sonra yavaş geçen bir perşembe akşama doğru ofisime çağrı bıraktı ve ikinci kata gelmemi istedi. Tanışmanı istediğim biri var. Etrafında yoğun bir güvenlik olan merdivenin başına gelmeden silahlı korumalar bana eşlik etti. Hepsinde geçiş izni olan kartlar vardı. Beni de yukarıda bulunan bir konferans odasına götürdüler. Açıkçası çok alışık olduğum bir karşılama değildi. Bu benim de mahrum kalmam gereken derin perihelyon işlerinden biriydi. Görünen o ki Jason bir kez daha sırlarını paylaşmak istemişti. İşin içinde de bir bit yeniği olmasa olmazdı. Derin bir nefes aldım, kapıyı ittim. Odada maun bir masa ve yarım düzine kadar da periş koltuk vardı. Benim dışımda iki tane de adam. Bunlardan biri Jason'dı. İkinci adamı gören de çocuk zannedebilirdi. Korkunç bir şekilde yanmış ve deri greftine ihtiyaç duyan bir çocuk. İlk izlenimim bu oldu. Kabaca 1,5 metre uzunluğundaki bu adam odanın bir köşesinde duruyordu. Altında mavi bir kot, üstünde ise düz ve beyaz bir pamuklu tişört vardı. Omuzları geniş, gözleri de büyük ve kan çanağı gibiydi. Kolları kısa, gövdesi için bir miktar uzun kalıyordu. Fakat göze en fazla çarpan şey derisiydi. Derisi hiç mi hiç parlamıyordu, kül siyahı rengindeydi ve üzerinde hiç kıl yoktu. Bildiğimiz türde bir kırışıklığı yoktu. Bir tazınınki gibi gevşek bir deri de değildi. Ama derin bir şekilde pürüzleri, yarıkları vardı. Kavun kabuğu gibi gözükürdü. Küçük adam bana doğru yürüdü ve elini uzattı. Uzun ve kırışık kolunun ardında kısa kırışıkları olan bir adam duruyordu. Tereddüt ederek elimi uzattım. Elleri mumya gibi dedim içimden. Ancak bir çöl bitkisinin yaprakları gibi etli ve dolgundu. Bir avuç dolusu tıbbi sarı sabırı kavramak ve onun da sizi kavraması gibiydi. ''Bu da Wun'' dedi Jason. ''Padavan.'' Wun gülümsedi, dişleri büyük, körelmiş ve tertemizdi. ''Bu şahane şakaya da gülmeden edemiyorum.'' İsmi tam olarak Wun Nigo Wen'di. Mars'tan geliyordu. ''Marslı adam.'' Bu isim yanıltıcıydı. Marslıların Wells'ten Heinlein'a kadar edebiyatta uzun bir geçmişi vardı. Ancak gerçeğe dönecek olursak Mars elbette ki ölü bir gezegendi. Ta ki bunu düzeltip kendi Marslılarımızı doğurana kadar. Görünene göre burada yaşayan bir örneği vardı. Biraz garip bir tasarımı olsa da %99.9 insandı. İki sene önce yolladığımız kolonilerden dönü bükümlü zamanın 1000 senelik kısmını yarıp gelen Marslı bir insan. Titiz bir İngilizce ile konuşuyordu. Aksanı yarı Oxfordlu yarı Yeni Delhili gibiydi. Odada ağır adımlarla yürüdü. Masadan bir şişe maden suyu aldı, kapağını açtı ve kana kana içti. Kolunun ön kısmıyla ağzını temizledi. Dalgalı teninden boncuk boncuk küçük damlalar akıyordu. Oturdum ve Jace açıklama yaparken gözlerimi ona dikmemeye çalıştım. Bu esnada bana olayların daha sonra öğreneceğim detaylardan arındırılmış, biraz daha basitleştirilmiş ve yüzeysel halini anlattı. Marslı gezegenini dönü zarına maruz kalmadan hemen önce terk etmişti. Wun Engo Wen bir tarihçi ve bir dil bilimciydi. Mars standartlarına göre de nispeten genç sayılırdı. Dünyada 55 seneye denk geliyordu, formu da yerindeydi. Çekirdekten yetişme bir akademisyendi. Bugünlerde görevinin tam ortasındaydı. Tarım kooperatiflerine iş gücü sağlıyordu. Wun'u göreve çağırdıklarında Kiryoloji Nehri Deltası'nda bir ay geçirmişti. Bu yer bizim Argire Havzası dediğimiz Marslıların da Baryal Ovası, yani Epu Baryal dedikleri yerdi. Kendi yaşıtından ve sınıfından olan diğer binlerce erkek ve kadın gibi Wun, dünyaya seyahatler düzenleyen ve koordine eden komitelere bağlıymış. Kendisinin seçileceğine dair öyle sağlam bir umudu da yokmuş. Aslına bakarsanız nispeten ürkek bir havası varmış. Akademik seyahatlerini ve aile buluşmalarını saymazsak kendi bölgesinden dışarı adım atmayı göze almamış. Adı anılınca derinden bir korku duyuyormuş. Son zamanlarda 4. çağına girmemiş olsaydı teklifi geri çevirmiş olabilirmiş. Göreve daha uygun biri kesinlikle vardır, öyle değil mi? Hayır, görünüşe bakılırsa öyle değilmiş. Otoriteler Wun'un yeteneklerinin ve hayat hikayesinin bu görev için biçilmiş bir kaftan olduğu konusunda ısrar etmişler. Böylelikle işlerini halletmiş olduğu gibi ve Basalt Dry'deki bizim haritamıza göre Tarsis'teki dipnot, Mars'ın batı yarım küresinde ekvatora yakın bir yerde merkezi olan büyük volkanik plato. 5 cumhuriyeti dünyada diplomatik olarak temsil etmek için eğitim gördüğü fırlatma kompleksine gitmek üzere trene binmiş. Mars teknolojisi insanlı uzay seyahati düşüncesini henüz son zamanlarda benimseyebilmiş. Geçmiş zamanlarda yönetimde olan meclisler bu fikre pek sıcak bakmıyormuş. Son derece mantıksız bir macera olarak görüyorlarmış. Varsayımsalların dikkatini çekebilirlermiş, kaynaklar israf edilecekmiş. Titizlikle yönetilen ve aşırı hassas bir biyosfere bütçesi çıkartılamayan uçucu maddeler bırakılacakmış. Bu maddeler de büyük ölçekte bir üretime girişilmesi anlamına geliyormuş. Marslılar doğaları gereği tutucu, içgüdüleri gereği de istifçilermiş. Küçük çaplı ve biyolojik teknolojileri kadim ve sofistikeymiş. Ancak endüstriyel üstleri ise sığ ve gezegenin ufak, işe yaramaz uydularına gönderilen insansız keşifleri yüzünden ağır bir darbe almış. Ne var ki dönü ile örtülmüş dünyayı yüzyıllar boyunca izleyip üzerine kafa yormuşlar. Karanlık gezegenin insanlığın bulunduğu beşik olduğunu biliyorlarmış. Teleskopik gözlemleri ve geç varan bir net tankından edindikleri verilerin sonucunda gezegeni çevreleyen zarın geçilebilir olduğunu öğrenmişler. Dönünün zamansal doğasını kavramışlar ama onu üreten mekanizmaları anlayamamışlar. Mars'tan Dünya'ya yapılacak bir seyahate karar kılmışlar. Fiziksel olarak mümkün olsa da zormuş ve akla yatkın değilmiş. Ne de olsa Dünya'nın etkin bir durgunluğu varmış. Dünya karanlığına bırakılan bir kâşif, hemen ertesi gün eve dönmek için ayrılmaya kalksa bile, kendi sayımıyla 1000 yıl boyunca orada kısılı kalabilirmiş. Ancak gözü açık gökbilimciler Mars'ın kutuplarının yüzlerce kilometre üstünde kendilerini usulca inşa eden ve kutuya benzeyen yapılarla karşılaşmışlar. Varsayımsalların yapıları, neredeyse dünyadaki yapıların tıpatıp aynısıymış. 100 bin senelik yalnızlıkları, güneş sistemini paylaştıkları bu meçhul ve kadir yaratıkların olduğu bilgisiyle sona ermiş. Sonuç, Mars'a da yakında kendi dönü zarının yerleştirileceği kaçınılmazmış. Güçlü fraksiyonlar örtülü dünyaya yapılacak bir danışma için tartışmışlar. Zaten az miktarlarda olan kaynaklar toparlanmış, bir uzay aracı tasarlandı ve montajı yapılmış. Dünya tarihinin günümüze ulaşan bölümlerini avucunun içi gibi bilen dil bilimci ve akademisyen Wun Nguyen seyahati gerçekleştirmek üzere çağrılmış. Bilinmezlikten gelen korku onun üzerine yıkılmış. Wun Nguyen kendi ölümünün olasılığıyla barışıkmış. Vücuduna hapsedilmeye, uzun uzay seyahatinin getireceği güç yoksunluğuna ve yüksek yer çekimli dünya ortamının çetinliğine hazırlarken bile barışıkmış. Wun yakın aile bireylerinin çoğunu 3 yaz önce gerçekleşen kriyoloj selinde kaybetmiş. Uçuş için gönüllü olmasının ve seçilmesinin sebeplerinden bir tanesi de buymuş. Wun için ölüm riskinin omuzlarına bindirdiği yük kendi akranlarına omzundakinden çok daha hafifmiş. Yine de dört gözle beklediği bir şey değilmiş. Bu şeyden tümüyle kaçınmayı umuyormuş. Aktif bir şekilde antrenman yapıp aracının karışıklıklarını ve ayrıksı özelliklerini kendi kendine öğrenmişmiş. Eğer varsayımsallar Mars'a kucak açtılarsa, ki böyle bir şey olsun istemezmiş, bu dönebileceği anlamına gelebilirmiş. O vakit geçen milyonlarca senenin garip bir hale getirdiği bir gezegene değil, kendi aşina olduğu evine bütün hatıralarıyla korunan ve zamanın aşınmasıyla kaybettiklerinin olduğu yere dönebileceği anlamına gelebilirmiş. Gerçi geri dönüş olmayan bir seyahatin gerektirdiği üzere bunun gemisi tek yönlü bir araçmış. Dünyalılar öyle isterse Mars'a geri dönebilecekmiş. Wunda dünyalıların ona eve dönüş biletini alacak kadar cömert olmaları gerektiğini düşünüyormuş. Böylelikle Wun Nigowen onu uzaya götüren derme çatma, demir ve seramikten uçuş haznesine kilitlenmeden önce Mars'a muhtemelen son bakışının tadını çıkartmış. Basalt Drain rüzgarıyla aşınmış düz arazileri, Odos on Epu Epia. Ardından gelen seyahati ilaç kaynaklı bir metabolik uyuşukluk halinde geçirmiş. Ancak bu yolculuğun sert ve zayıf düşüren bir dayanıklılık testi olduğu gerçeğini değiştirmiyormuş. Mars'ın dönü zarı o hala yoldayken yerleştirilmiş. Ayrıca yolculuğun geri kalanında Wun izole bir haldeymiş ve iki insan dünyasının zaman süreksizliğinden de kopukmuş. Hem ileride olandan hem de geride kalandan. Her ne kadar ölüm tüyler ürpertici bir şey de olsa bu yatıştırılmış sessizlikten daha farklı bir şey olabilir miymiş? Bu insan dışı vakuma sonu belirsiz bir şekilde düşmekte olan sorumluluğunu aldığı dalışa geçmiş ufak makineden çok daha farklı olabilir miymiş? Bilincinin açık olduğu saatler iyice suyunu çekmiş. O da hayallere ve kendini zorlayıp uyumaya sığınmış. Birçok yönden ilkel kalmış ama ustaca yarı akıllı rehber ve navigasyon cihazıyla donanmış gemisi, dünyanın etrafındaki yüksek bir yörüngeye girerken yakıt rezervinin çoğunu harcamış. Altında kalan gezegen siyahtan bir hiçlikmiş, uydusu da kıvrım kıvrım dönen koca bir diskmiş. Wun'un gemisindeki mikroskobik problar dünyanın dış menzilindeki atmosferi test etmiş. Dönünün içinde kaybolmadan gittikçe artan ve kızıla kayan bir telemetri üretmişler. Uzay gemisi bir seri uçuş kanadı, aerodinamik frenler ve konumlandırılmış paraşütlerle donatılmış. Şansı yaver giderse haşatı çıkmadan veya ezilmeden onu yoğun ve türbülanslı havanın içinden devasa gezegenin yüzeyine taşıyacakmış. Ancak yine de çoğu şey şansla bağlıymış. Wun'a göre olması gerekenden çok daha fazla şey şansa bağlıymış. Koruyucu bir jel fıçısına dalıp gitmiş ve son inişi başlatmış. Tepeden tırnağa ölmeye hazırmış. Uyandığında sadece ufak hasarları olan gemisini Güney Manitoba'daki bir kanoa sahasında bulmuş. Etrafı solgun ve yumuşak tenli adamlarla çevrilmiş. Bazıları da bunun biyolojik izolasyon elbisesi olarak tanımladığı bir şeyler giyiyormuş. Wun Nigowen uzay aracından çıkmış, kalbi küt küt atıyormuş. Korkunç yer çekimi yüzünden kasları ağır geliyor ve ağrıyormuş. Ciğerleri kalın ve yalıtkan hava yüzünden hasar görmüş. Apar topar gözaltına alınmış. Bir sonraki ayı Plum Island'da bulunan Tarım Bakanlığı'nın hayvan hastalığı merkezindeki bir odada plastik bir baloncuğun içinde geçirmiş. Bu merkez New York'un Long Island açıklarında bulunuyormuş. Bu esnada sadece çok eski yazılı kayıtlardan bildiği bir dili konuşmayı öğrenmiş. Dudaklarına ve diline ünlü harflerin zengin kiplerine uyum sağlamayı öğretmiş. Sert ve gözü korkmuş yabancılara kelimelerini düzelterek kendini anlatmaya çalışmış. Zor zamanlarmış. Dünyalılar hem soluk renkli hem de sırık gibi yaratıklarmış. Eski dokümanlardan deşifre ettiği zaman hayal ettiği şeylere hiç de benzemiyorlarmış. Bazıları hayaletler kadar soluklarmış. Onu çocukken dehşete düşüren parlak ay hikayelerini anımsatıyormuş. Bir tanesinin yatağının yanından yükselip Freya'nın huldu gibi bir kolunu ve bir bacağını hariç niyetine istemesi aklından geçmedi değilmiş. Rüyaları tedirgin edici ve hiç hoş değilmiş. Neyse ki hala dil bilimci yeteneklerini elinde bulunduruyormuş. Çok geçmeden statü ve güç sahibi erkek ve kadınlarla tanıştırılmış. Onu ilk esir alan kişilerden çok daha misafirperverlermiş. Wun Nigo Wen yararlı dostluklar kurmuş. Eski ve kafa karıştırıcı bu kültürün sosyal protokollerinde ustalaşmaya çabalamış. İki insan dünyası arasındaki şahsı ve halkı adına taşıdığı teklifi iletmek için doğru anı sabırla beklemiş. Jason dedim, hikayede aşağı yukarı bu noktaya gelmişken, dur lütfen. Duraksadı, bir sorun mu var Tyler? Hayır, sorum yok, sadece bu sindirmem gereken çok şey var. Ama bir sıkıntı yok değil mi? Beni anlayabiliyorsun yani. Çünkü bu hikayeyi birden fazla anlatmam gerekecek. Hikayenin akmasını istiyorum. Akıyor mu? Güzel akıyor. Kime anlatacaksın? Herkese, medyaya, halka açıklayacağız. Artık bir sır olarak kalmak istemiyorum dedi Wun Nigo Wen. Buraya saklanmak için gelmedim. Söylemem gereken şeyler var. Maden suyunun kapağını açtı. Biraz içmek ister misin Tyler Dupre? Bir şeyler içmeye ihtiyacım var sanki. Şişeyi tombul ve kırışık ellerinden aldım, kana kana içtim. Dedim, şimdi seninle su kardeşimi olduk. Wun Nigo ben şaşkına döndü, Jason ise kahkahayı bastı. Kiryoloj deltasından 4 fotoğraf. Zamanın yabani çılgınlığını kavramak güç. Bazı günler neredeyse bizi özgür kılıyor gibiydi. Bizim 5 para etmez gökyüzü yanılgımızın ardında güneş genişlemeye devam ediyordu. Yıldızlar sönüyor ya da doğuyordu. Ölü bir gezegene hayat aşılanmış ve ardından bir medeniyet evrilmişti. Bu medeniyet de bize rakip olmuştu ya da bize taş çıkartıyordu. Evimize dönecek olursak hükümetler devrilip yerlerine yenisi gelmişti. Yeni gelenler de alaşağı edilmişti. Dinler, felsefeler ve ideolojiler biçim değiştirip kaynaşmıştı. Ardından da mutant bir çocuk doğurmuştu. Eski ve düzenli dünya parçalanıyordu. Kalıntılarından da yeni şeyler hayat buluyordu. Aşkı daha yeşerirken koparmıştık ve mayhoşluğunun lezzetine varmıştık. Zannediyorum ki Molly Seagram beni daha çok elinde hazır bulunduğum için seviyor. Ayrıca neden olmasın ki? Yaz bitmeye yüz tutmuştu. Yapılan hasadın işe yarayıp yaramadığı bilinmiyordu. Uzun zamandır üzerinde ölü toprağı olan yeni krallık hareketi hem öngörülü hem de fena halde demode gözükmeye başlamıştı. Eski kilisenin fikir birliğine yaptıkları ürkek bir isyan daha yeni ve başkaldıran dindarlıklar doğurdu. Batı dünyasının dört bir köşesinden Dionizyak tarikatlar fışkırdı. Eski YK'nın dindarlığından ve iki yüzlülüğünden aranıp bayrakları veya kutsal sembolleri olan seks kulüpleri olmuşlardı. İnsan kıskançlığını hor görmediler, aksine kucak açtılar, hatta kendileri kıskançlığın içinde yüzdüler. Küçümsenen aşıkların bir numaralı tercihi yakın mesafeden kullanılan 45'lik tabancalardı. Kurbanın vücuduna da kırmızı bir gül. Türbülasyonun Elizabeth dönemi tiyatrolarına uyarlanmış haliydi. Bir 10 sene sonra doğmuş olsa Simon Townsend'de kendini kazara bu Quentin Tarantino ruhu taşıyan olayların içinde bulabilirdi. Ancak YK'nın başarısızlığı onun gözlerini açmıştı ve daha basit şeyler için arzu duyar olmuştu. Diane hala arada sırada beni arardı, yaklaşık ayda bir. O da kehanetler doğru çıkınca ya da Simon evden gidince olurdu. Kendi durumu hakkında güncel bilgiler vermek veya sadece eski günleri konuşmak için arardı. Hatıraları kendini sıcak tutmak için köze atardı. Görünüşe göre evinde pek sıcak bir ortam yoktu. Gerçi ekonomik durumu biraz daha iyiye gitmişti. Simon kendi küçük bağımsız kiliseleri olan Ürdün Tapınağı için tam zamanlı bakım yapıyordu. Diane az da olsa apartmandan dışarı çıkmasını sağlayan geçici ofis işlerinde çalışıyordu. Ya da Simon'ın onaylamadığı kitapları okumak için yerel kütüphaneye gidiyordu. Çağdaş romanları ve güncel olayları okuyordu. Diane'in dediğine göre Ürdün Tapınağı bir kopuş kilisesiymiş. Kilise üyeleri televizyonu kapatmaya, kitaplardan kaçınmaya, gazeteleri ve diğer kısa ömürlü kültürel şeyleri okumamaya teşvik ediliyormuş. Aksi takdirde taşınma geldiği zaman saf halde olmazlarmış. Diane hiçbir zaman bu düşüncelerin avukatlığını yapmadı, yani bana vaaz vermedi. Ama bu düşünceleri halının altına süpürdü. Bu şeyleri sorgulamama konusuna özen gösterdi. Bazen de buna katlanamazdım. Diane dedim bir gece, bu şeylere gerçekten inanıyor musun? Hangi şeylere Tyler? Seç, beğen, al. Evde kitap barındırmamak olsun, varsayımsalların parusiya temsilcileri olmaları olsun. Bu saçmalıklara... Belki bir ayı biraz fazla kaçırmıştım. Simon inanıyor. Sana Simon'ı sormadım. Simon kendini dine benden daha fazla alıyor. Ona imreniyorum. Bunun kulağa nasıl geldiğini biliyorum. Şu kitapları çöpe at demesi onun korkunç ve küstah biri gibi gösteriyor. Ancak öyle biri değil. Gerçekten bu bir alçak gönüllülük hareketi. Simon kendini benim veremediğim bir şekilde Tanrı'ya verebiliyor. Simon da ne şanslı adam.
Şanslı? Sen göremiyorsun ama çok huzurlu. Ürdün'de bir nevi sükunet buldu. Dönünün yüzüne bakıp gülümseyebiliyor çünkü kurtarıldığını biliyor.
Peki ya sen? Sen kurtarılmadın mı?
İkimiz arasındaki telefon hattında süre giden uzun bir sessizlik koyuverdi.
Keşke bunun kolay bir cevabı olsaydı. Gerçekten olsun isterdim. Düşünüp duruyorum. Belki bunun inançla bir alakası yoktur. Belki de Simon'ın inancı ikimiz için de yeterlidir. O kadar güçlü ki ben de biraz bu esintiden faydalanıp yol alabilirim. Aslına bakarsan bana karşı çok sabırlı davrandı. Tartıştığımız tek konu çocuk sahibi olup olmamak. Simon istiyor, kilise de buna teşvik ediyor. Anlıyorum ama bu kadar az parayla ve biliyorsun dünyanın şu anki durumu.
Bu sana baskıyla dayatılabilecek bir karar değil.
Bana baskı yapıyor demek istemiyorum. Tanrı rızkını verir diyor. Tanrı rızkını verir, her şey yoluna girer.
Tabii sen buna inanmayacak kadar akıllısın.
Öyle miyim? Ah Tyler, umarım öyle değildir. Umarım bu doğru değildir.
21. ayrımın sonu. Sayfa 203.